Ayrım 16. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown, sayfa 142. Adam bir şeyler söyleyerek kadına dayandı. Kadın güldü. Sonra da kol kola girerek sokak boyunca ilerlediler. Adamın ortopedik botu ağır ve güçlü bir şekilde betona iniyordu. Eğlencelerinden mahrum kalan çocuklar, girişte durarak şakalar yapıyor, fısıldaşıyor ve bağırıp çağırıyorlardı. İçlerine taş koydukları kar toplarını bir de kokan karanlığa fırlatıyorlardı. Görünmez bir hedefi taciz etmekten yorulan gençler. Etrafta öylece dolandılar. Karları tekmelediler. Ta ki kendilerine yeni bir kurban bulana kadar. Çocuk öteki sokakta oturan, kalın gözlüklü, kızıl gür saçlı, iyi giyimli bir protestandı. Çalıştığı kasap dükkanından evlere taşıdığı paketleri yırtarak açtılar. İçindeki etleri sokağa saçıp futbol oynarken bir yandan da korkunç zevk çığlıkları içinde çocuğu bir o yana bir bu yana ittiler. Seni sapık protestan evine dön diye bağırdılar soluk soluğa. Sen git papazı becer. Seni pis protestan. O kutsal Meryem'e inanmıyor. Gözlüklerimi kaybettim diye haykırdı çocuk soluksuz bir şekilde. Elleri ve dizlerinin üzerine çökmüş. Kar içinde onları ararken. Öfkesini ve sefilliğini kontrol etmeye çalışarak onlara baktı. Lütfen, gözlüklerimi kaybettim. Sokak lambasının altında bir şey ışıldadı. Bunlar olabilir mi diye sordu çeteden biri pis pis sırıtarak. Eğilip gözlükleri yerden aldı ve kendinde denedi. Arkadaşlarının cesaret veren bağırışları ve dans edişleri arasında dizlerinin üzerindeki çocuğun taklidini yaptı. Bunlar olabilir mi keskin göz diye yineledi genç. Yerinde sıçrayıp gözlükleri havaya kaldırırken. Sonra tıpkı bir böceğin kanatları gibi önce bir sapını sonra da diğerini omuzlarının üzerinden geriye attı. Burun üstüne gelen kısmını ortadan ikiye ayırdı ve nihayet camlarını da sokağın bir kenarına fırlattı. ''Bu Tanrı'nın kutsal anısı içinde seni iğrenç protestan!'' diye bağırdı genç. Sonra pantolonunu ciddi bir tavırla yukarı çekti ve çetenin başına gitti. Çamur ve acı içinde inleyen çocuk gecenin karanlığında kör bir şekilde evini bulmaya çalışarak uzaklaştı. Renkli şeritlerle bezenmiş, elektrik lambaları bağlanmış küçük bir Noel ağacı pencerenin yanında duruyordu. Üzerindeki renkli küreler kapı her açıldığında sallanıyor ve çıkardığı mekanik ses, mutfaktan gelen çocukların bağırışmaları ve şömine dayanan küçüklerin çıkardığı cızırtılar arasından uzak ancak farklı geliyordu. Kilerde her zaman olduğu gibi un çuvalına sarılmış, büyük bakır tencerede lapa kaynıyor, kızgın ocağın üzerinde kocaman köpükler çıkıyordu. Duvarların boncuk boncuk terlemesine neden oluyor. Tavana asılı kalan buhar bulutları yükseliyor. Daha sonra yaşlı damlalar halinde etrafa saçılıyordu. Kalp, çiçek, gökkuşağı, komik yüzler şeklindeki kağıt zincirler mutfağı bir köşeden diğerine kaplıyordu. Kocaman gösterişli, kırmızı ve altın rengi yıldız. Şöminenin üzerindeki modası geçmiş aynanın üzerine asılmıştı. Şifoniyerin bir köşesine, içinde kırmızı bir gaz lambası bulunan ahşap bir sunak konmuştu. Gaz lambasının üzerinde Çin motifleriyle yapılmış bir çoban çocuk ve içinde gerçek saman bulunan ahırın etrafında toplanmış. Üç bilgin gezgin, kafası karışmış halde diğerlerinin üzerine eğilmiş, sakallı bir adam ve gözlerini indirmiş, narin bir kadın vardı. Ve hepsi samanların içine yatan bebeğe bakıyorlardı. Gaz lambası tavanda ışık oyunları yapıyor. Ve ışıklar kapatıldığında mutfağı kıpkırmızı bir parıltıyla dolduruyordu. Asker kardeşler izinli olarak eve gelmişlerdi. Küçük olanın yanında yeni kız arkadaşı Mergi vardı. Güzel, neşeli, koyu renk saçlı, kahverengi gözlü, yanağında küçük, sevimli bir beni olan uzun boylu bir kızdı. Mutfakta anneye yardım ediyor, şeri yudumluyor ve saçlarını geri yatarak şarkılar söylüyordu. Küçük çocuklarla oynamak için ipeksi dizlerinin üzerine çökmüştü. Gırtlağının derinliklerinden gülüyor, çocukların saçlarını karıştırıp onunla birlikte şarkı söylemelerini istiyordu. Çocuk kızın temiz, taze kokusunu alıyor ve ondan hoşlanıyordu. Ağabeyi içtenlikle gülümsüyor, elindeki çatlak kupadan birisini içiyor ve bir kavalye olarak kız arkadaşıyla gurur duyan gözlerini ondan ayırmıyordu. En büyük ağabeyi artık özgürce içiyor ve sesli bir şekilde hıçkırıyordu. Nedensizce inliyor ve sık sık mutfağa gidip ocak başında çalışan anneyi öpüp ona sarılıyordu. Anne de onu havluyla kovalıyor ve büyümesini söylüyordu. Henüz erkek sayılamayacak şişman oğlu ise çocukların arasına dolaşarak kahkahalar atıyor. Küçük olanları kucağına alıyordu. Ateş gibi yüzünü onlarınkine yaslıyor. Onlarla birlikte yere çöküyor. Fil taklidi yaparak onlar neşeyle çığlık atana kadar hayvan sesleri çıkarıyordu. Sonra da kıpkırmızı olmuş terli yüzünü kaldırıyor. Bir ısına uzanıyor ve gürültülü bir şekilde yutkunuyordu. ''İşte, al bununla terini sil. Seni sersem.'' dedi kavali. Sırıtarak koca bir mendil uzattı. Kız arkadaşını çekti ve dizlerini oturtarak ''Mergi, benim küçük mergim.'' diye şarkı söylemeye başladı. Kız kızardı ve ceketinin yakalarını çekerek utangaç bir keyifle güldü. Işıl ışıl yanan Noel ağacının yanındaki at kılından yapılmış eski divanın köşesinden, canlanmış olan sihrin ve hayal gücünün içine girerek, odadaki ve tanıdık yüzlerdeki zevki seyretti çocuk. Şafakta uyanan kanatların çırpınışıyla birlikte, içinde tuhaf bir karmaşa belirdi. Hareketsiz bir şekilde oturdu. Sadece gözleri oynuyordu. Küçük odadaki seslerin, gürültülerin, vızıldamaların bir anda o eski, ıssız, kasvetli korkuya dönüşmesinden korktuğu için kıpırdayamıyordu. Her şey çok tanıdık, her şey çok yabancıydı. Yağlı kafaların bıraktığı lekeleri kapatmak için yer yer yeni parçalar yapıştırılmış. Rüküş çiçekli perdeler, oymalı kenarları üzerinde altın kaplamalı aynaları olan, ailenin baş harfleri kızılmış çirkin, yüksek maun tavan, tavandaki tıpkı ay yüzeyindeki gibi bir adamın yüzüne benzer tuhaf kahverengi leke, yer yer altındaki zemini gösteren, kenarları yırtık parlak muşamba, kapıdaki gece yarısı maceraperest bir farenin kemirdiği bir delik. Tanıdıklık yabancılaşıyor, yabancılık tanıdıklaşıyordu. Bu da gerçeği rüyaya çevirmek gibi bir şeydi. Bu rüya onu sıradan kıyafetler giymeye, sıradan bir ifade takınmaya, sıradan ayaklar üzerinde dans etmeye çağırıyordu. Yüksek sesle gülmekten ve hayatı baştan sağma sevmenin canlı belirtisinden kendini daha fazla uzak tutmamasını, kaybolduğu derinliklerden yukarı çıkmasını, zincirlerin kırılmaz olmadığını, İnsanların gürültülü patırtılı arenasına girebileceğini, ekmeklerini, savaşlarını, kavgacı dünyalarını ve bu dünyalardaki sözcüksüz sevgilerini ve çabucak nefret edişlerini, çağlayan ve büyüyen neşelerini, mücadelelerini ve önem vermedikleri acılarını, çılgınlıklarını, ilkelliklerini ve azimlerini paylaşmasını söylüyordu. Kapı boşluğunda yorgun düşmüş gücü ve masumiyetiyle duran annesinin güzelliğini gördü. Sunak lambasının parlak ışığında kızın yan dönmüş yüzünü gördü. Yumuşak ve fısıldayan bir düş gibiydi. Kalbin o eski sarsıntıyla, ağabeyinin saçma sapan bir inançla dünyaya tamamen açık yüzünü ve komik yüzünü gördü. Etrafını ılık bir deniz gibi cömertçe gelişi güzel savrulmuş tüm bu neşeli, acılı yaşamları gördü. Ve sessiz bir şefkatle gücünün tükendiğini hissetti. Eşikten ve onu bekleyen kapıdan adım atmak ve o ışıklı pencerenin ardında sonsuza kadar kalmak ve yolculuklara, rüzgarların getirdiği duygusuz denizlerin çağrısına asla kulak asmamak için içinde ölümcül bir özlem duydu. Yavaş yavaş odaya yerleşen sessizliğin farkına vardı. Zamanı hızla geçiren ve ulaşılması imkansız, olası mucize ve armoni dünyasından istemeyerek kendini çekti. Diğerlerinin yüzlerine doğru baktı ve kapı boşluğunda şapkasız, yakası ve kravatı gevşetilmiş, sert atlı, kırmızı yüzünde belli belirsiz bir ifadeyle, sanki yanlış eve girmiş meraklı bir erkek çocuğu gibi rahatsız bir şekilde duran babasını gördü. Kimse kıpırdamadı, konuşmalar kesildi. Her şey donmuş, ele geçirilmiş, hareketsiz pozlara dönüşmüş gibiydi. Tıpkı donmuş bir hayatın resmini çeken bir fotoğraf makinesi gibi. Sinemada projeksiyon makinesinde bir arıza meydana geldiğinde ortaya çıkan görüntü gibiydi. Yeni pişmiş börek ve elmalı çörek dolu tabakları getirmek için sürekli kilere girip çıkan anne onu gördü ve aniden durdu. Sokağın aşağılarından Noel ilahileri söyleyenlerin belli belirsiz sesleri duyuluyordu. Dönmüşsün dedi anne elindeki tabakları masaya bırakırken. Sözcükleri odaya hareketi geri getirmişti. Herkes kapı açılmadan önceki hareket ve konuşmalarına geri dönmüştü. En büyük oğlan elindeki bira kupasını bıraktı. Diğeri de kızın omuzlarına düşen saçlarını okşayan elini çekti. Yerlere dağılmış çocuklar oyuncaklarına geri döndüler. Bana aldırmayın dedi baba mutfağa girerken. Kolunun altında bir şişe taşı ördü. Törensel bir şekilde şişenin ambalajını açtı ve masanın üzerine koydu. Etkinlik sezonu için deyip ellerini çırptı. Bardaklar diye emretti. Ve birisi emrini atlayıp kilerden bardakları getirdi. Baba şişenin mantarını açtı ve bardaklara doldurdu. İçinde bulunduğumuz zaman için bir yudum şeri bayan dedi bardağı anneye uzatırken. Tartışmak ya da itiraz etmek için fazla şaşırmış olan anne bardağı aldı. Baba döndü ve büzülmüş kaşlarıyla yabancı kızı gördü. Baba bu Margie dedi koyu renk saçlı olan. Işığın altında üniformasının pirinç düğmeleri parlarken kızın koluna girerek onunla öne çıktı. Biz çıkıyoruz. Baba ikisine birden baktı. Sonra gülümsedi ve bir bardak daha doldurdu. Ah, Noel hediyen güzelmiş evlat dedi. Bardağı kızın eline uzatırken. Ona bir sürü çocuk ver ki mutlu olsun. Eğildi ve ufaklıklardan bir tanesini kollarına aldı. Hoppa diye kükredi. Korkudan çığlıklar atan çocuğu tabana doğru atıyor ve son anda yakalıyordu. Tanrım, zavallı çocuğumu öldürecek diye haykırdı anne. Koşup hemen çocuğu kollarından aldı ve göğsünde sallayarak ağlamasını susturdu. Bir yargıç kadar ayığım bayan, şerefim üzerine yemin ederim dedi baba, topuklarının üzerinde sallanırken. Bana bakınca bunu anlamıyor musun? Zavallı kadın, dedi ani bir vicdan azabıyla. Baş parmağı ve işaret parmağıyla beceriksizce yüzünü ovuşturdu. Büyük zorluklar çektin değil mi? Oğluna döndü. Benim 30 yıl önce yaptığım pazarlığı sen de yapabilirsen ne âlâ dedi. Tekrar anneye bakıp kollarını kadının omuzlarına doladı. Her zaman benim yanımda oldu ve asla içkiye yatırdığım parayı fazla görmedi. Bu kadının altın bir kalbi var ve siz hiçbiriniz kıymetini bilmiyorsunuz. Nankör herifler. Zavallı kadın diyerek iç geçirdi. Yüzünü kadınınkine sürtüp yumuşak ve titrek bir sesle şarkı söylemeye başladı. Bırakın koca dünya dönüp dursun. Neler olacağını aldırmayın. Tek bildiğim seni sevdiğim ve benim için senden başka birinin olmadığı. Ben çay yapayım dedi anne uzaklaşırken. Kızın ve oğulların önünde biraz utanmıştı. Otur ve ayaklarını dinlendir. Ayaklarım dedi eski günlere dönerek. Önce birini, daha sonra da diğerini havaya kaldırırken sevgiyle ayaklarına baktı. Gün boyunca çimento tozuna ve çamura maruz kalmış çizmelerin cilası hala biraz parlıyordu. Bir zamanlar Dublin'in en iyi dans eden ayakları benimkilerdi çocuklar dedi oğullarına. Gözleri ancak buz tutmuş ayın altındaki soluk böğürtlenler kadar parlaktı. Annenize sorun, doğru değil mi bayan dedi, ceketinin kollarını sıvarken. Kadınım olmanı sağlayan benim dans eden ayaklarım değil miydi? Rotunda'nın eski yuvarlak odalarının arkasında vals yaptığımız zamanları hatırlıyor musun? Geçmişten kalma melodiyi ıslıkla çalmaya başlarken annenin ellerini yakaladı ve onunla dans etmeye başladı. Şükürler olsun, bende hala iş var diye kükredi neşeyle. Annenin itirazlarını aldırış etmeden, yazdan kalma bir canlılıkla, kadını geniş dairelerle döndürüyor, çılgınca ıslık çalıyordu, yüzü parlıyordu ve sarı saçları diken diken olmuştu. Bir şeyler kıracaksın dedi anne soluk soluğa. Daha hızlı döndürmeye başlayınca ayaklarına dikkat etmeye çalışıyordu. Tanrı aşkına. Çıldırdı dedi şişman oğlan korkuyla. Tamamen çıldırdı. Diğeri gergin bir şekilde buna bir son verse iyi olur diye hırıldadı yumruklarını sıkarak. Kızı sıkıca kollarında tutuyordu. 1918'de, o zamanlar eski konser salonlarına öyle denirdi. Parnell Meydanı. Babanın sesi anıları dile gelirken kesiliyor ancak yine de sert çıkıyordu. Islıkla çaldığı melodiye ayak uyduran ayakları zeminde davul çalıyordu. Annenin saçları dağılmış, kıpkırmızı narin yüzünün etrafında uçuşuyordu. Sen beyaz bir elbise giymiştin. Saçında kırmızı kurdeleler vardı. Küçük siyah ayakkabıların vardı. Oh Tanrım, ne kadar da gençtik. Büyük bir güçle Noel ağacına çarpınca ağaç yere devrildi. Üzerindeki küçük ışıklar patlamaya, ışıltılı küreler yere saçılmaya başladı. Masadaki şeri şişesi devrildi. Sunaktaki gaz lambasından gelen ışık Odayı tuhaf bir kırmızı karanlıkla doldurdu. Küçük çocuklar sızlanmaya ve oyuncakları telaşlı ayakların altında ezilince ağlamaya başladılar. Daha sonra bir sessizlik oldu. Baba usulca "Tanrım" dedi. Noel ağacının dağınıklığına bakarken titreyen elini alnının üzerinden geçirdi. Noel ilahileri söyleyenler daha da yakınlaşmışlardı. Neredeyse ön kapının önündeydiler. Adesta Fidelis'i söyleyen sesleri gecenin soğuk havasında yükseliyordu. Maden ocağının girişinin tepelerinde, öğle sonrasının bulutsuz, mavi gökyüzünde, siyah bir şahin havada asılı kaldı. Yavaşça bir daire çizdi, alçaldı, sonra tekrar durdu ve sonra aniden, ürkütücü bir şekilde mezarlık duvarlarının arkasındaki ağaçların olduğu bölgeye dimdik düştü. Uzaktaki evlerin pencereleri açıktı ve güneşin altında parlıyorlardı. Otobüsler ve arabalar, sokaklar boyunca sessizce ilerliyorlar. Tıpkı oyuncaklar kadar küçük görünüyorlardı. Terk edilmiş taş ocağının kenarındaki çamurlu dere suyunun çürümüş bir sala belli belirsiz çarptığı duyuluyordu. Oğlanlardan ve birkaç kızdan oluşan bir grup, salı sivri uçlu bir kayaya ince bir seçimle bağlamaya çalışıyorlardı. "Her hafta tıraş ediyor," dedi Charlie. Samanla doldurulmuş taş ocağının bombeli tepesini gören, kurumuş sarı çimenlerin üzerinde diğerleriyle otururken, saçları geniş kalçalarına kadar inen, yaklaşık 14 yaşındaki uzun boylu kıza bakarken, ağzında bir tutam çimen çiğniyordu. "Bakın, size söylüyorum çocuklar, bir bebek poposu kadar pürüzsüz." "Nereden biliyorsun?" diye çıkıştı diğer oğlan. Yüzünde badem büyüklüğünde lekeler vardı ve sağ gözü sinirle seyiriyordu. "Görmediğimi mi sanıyorsun seni kalın kafalı?" diye açıkladı Charlie. İncil'den bahsederken bile kötü niyetli bakmak gibi bir huyu vardı. Evde kimsenin olmadığı bir gün bana para karşılığında göstermişti. Artık isteyerek gösteriyor. Charlie ellerini böbürlenerek başının arkasına koydu ve göğsünü dışarı çıkardı. "Hepsi bu kadar mı? Sadece gördün mü?" diye sordu koca olan Şemi, tembel tembel. "Tanrı senin masumiyetini korusun. Bu ne işine yarayacak ki?" "Hepsi koro halinde." "Evet, ne işine yarayacak?" diye sordu. Grubun en büyüğü olduğu belli olan Şemi'den cesaret almışlardı. "Şey," diye başladı Charlie, kararsız ancak erkeksi imajını koruma endişesiyle. "Bakmak güzel oluyor. İşte bu işe yarıyor. Yani tek bir tüy bile olmadan." "Şey, seni kahrolası, dokunabildin mi sanki?" diye sordu Şemi'ye, dirseğinin üzerine abanarak. Şemi kulağını kaşıdı. "Tüylü ya da tüysüz," dedi, yeni uzun pantolonunun cebini karıştırırken. "Nasıl olduğu ne fark eder? Haksız mıyım çocuklar?" "Haklısın," dedi diğerleri, yine koro halinde. Charlie'in kendisini savunmak için yeni fikirler öne sürmesini bekliyorlardı. Şahin bir kez daha gökyüzüne doğru havalandı. Pençelerin arasında küçük, koyu renkli bir şey vardı. "Şey, evet, pekala," dedi Charlie inatla. "Ama yine de tüyün olduğu yerde rahatlık vardır. Benim orada olduğumu fark etmedikleri bir anda, bizim murukların bunu söylediklerini duydum. Acaba tıraş ederken canı yanıyor mudur?" diye sordu bir diğeri. Boynunda sulu bir kan çıbanı ve bebek gibi pembe teni olan şişman bir çocuktu. Sürekli burnunu karıştırıyor ve içinden çıkanları dikkatle inceledikten sonra ağzına atıyordu. "Kızların bazıları canlarının yanmasından hoşlanır," dedi Şemi, bilmiş bir sesle. "Belki de gıdıklanıyordur. Belki de bir erkeğin ona dokunmasından daha fazla hoşuna gidiyordur." "Şu göğüslerine bir baksanıza," dedi şişman. Pembe tenli oğlan, gömleğinin hırpalanmış yakasını yukarı çekerek çıbanını kapattı. "İnsanın gözlerini uyup çıkarırlar." "Eğildiği zaman kocaman kıçını ortaya çıkarıyor," dedi birisi ağzı sulanarak. "Biliyor musun Charlie, sen lanet olası bir yalancısın," dedi Şemi kendine güvenerek. "Onun tıraş ettiğine hayatta inanmam. Senin o düşük çenenden çıkan hiçbir şeye inanmam." "Bahse var mısın kocaz?" diye cevapladı Charlie. Kızarmış ve dalgın bir şekilde yerinde doğrulmuş, denizci kıyafetinin koluyla salyalı ağzını siliyordu. "En iyi cüruflarımla bahse giriyorum." "Kızın kıçının tüysüz olduğuna mı?" diye sordu Şemi, dikkat kesilerek. "Evet, kızın kıçının bir yumurta kadar tüysüz olduğuna," dedi Charlie kızgınlıkla. Öfkeden ve telaştan neredeyse kekeliyordu. "Var mısın?" Varım dedi Şemi sırıtarak ve aynı şekilde yerinde doğrularak. Peki nasıl kanıtlayacaksın? Onu yakalayıp donunu aşağı indirerek mi? Çocukların hepsi güldü. Bu türde ayrıcalıklı bir yetişkin sohbetin içinde olmaktan mutluydular. Ancak Charlie'nin yan bakışları derinleşti ve burnunu bir kez daha koluyla silip ayağa fırladı. Sadece izleyin dedi kemerini tokalarken. 16. ayrımın sonu, sayfa 151.